Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışı yapıyoruz Cemalettin Taşçı'yla. Bu hafta olup bitenlerden ziyade önümüzdeki dönemde olacakları, önümüzdeki hafta olacakları biraz daha yakından bakacağız. Öncelikle CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu MYK üyeleri istifa etmişti. Sonra parti meclisi bir araya geldi. Yeni MYK üyelerini seçecekler ve nasıl bir yol izlenecek? Orada Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağıyla ilgili olarak da bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Bir de Selahattin Demirtaş'ın çıkışından sonra Yeşil Sol'da ya da HDP'de neler olabilir? Bu nasıl etkiler? Buna bakalım. İşçi Partisi'nin durumunu da birazcık değerlendirelim. Türk solu acaba yükselecek mi? Yeni bir çığır açacak mı falan gibi. İktidar ne oluyor diyecek olursanız orada işler kendi yolunda ilerlediği için ona şimdilik çok fazla bir şey değinmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde zaten çokça konuşacağız gibime geliyor. Evet, istersen Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetinden, yapıp ettiklerinden ve CHP'nin nasıl yol almakta olduğundan ve genel olarak da muhalefetin durumundan da söz edebiliriz herhalde.
Aslında iktidarın hali hakkında da muhalefetin hali hakkında da çok güzel bir turnusol kağıdı. Hiç acıtıcı bir turnusol kağıdı. Biz bu programı çektiğimiz cumartesi günü gerçekleşti bir defa daha. Cumartesi annelerini ters kelepçeyle içeri aldılar. Yani böylelikle Erdoğan devletinin ne kadar güçlü olduğunu, böyle işte oradaki 8-10 kadına nasıl bir ters kelepçe falan uygulayabiliyor olduğunu, yani devletimizin heybetini gördük yani. Bir tarafından bakarsan, öteki tarafından bakarsan yani bu Erdoğan'ın çok güçlü, çok heybetli devletinin işte 8-10 kadının son derece meşru, yıllara sari bir protestosundan bile hastalanabilecek kadar aciz bir devlet olduğu, Erdoğan'ın bu kadar aciz bir devlet inşa etmiş olduğunun da bir göstergesi. Dolayısıyla hani iktidara da söyleyeceklerimizi söylemiş olalım. Dedin, sen de söyledin yani. Zaten her şey yolunda gidiyor. Yol bu yani.
Evet.
İktidarın yolu bu yol. Bu yolda da işte başımıza neler getirebilecek olduğunu da hepimiz bir biçimde hissediyoruz zaten. Benim en çok içimi acıtan hadiselerin arasına geliyor yani o partisi anneleri. Yani sonuçta AKP iktidara gelmeden 6-7 yıl önce başlamış bir hareket. Ve Türkiye'nin en şiddet dönemlerinde bile devlet bu protestolara müsamahakar yaklaşmıştı en azından. AKP de uzunca bir dönem öyle yaklaşmıştı. Sonra çok güçlendiğinde devleti, çok güçlendirdiğinde birdenbire cumartesi annelerinden bile nem kapar hale geldi. Acıklı bir gösterge. Yani aslında her şeyi üzerine konuşmaya gerek bırakmayacak kadar çıplaklıkla gösteren bir hadise yani bence. Her şeyi gösteren. Sadece iktidarın acizini, Erdoğan devletinin ne kadar pespaye bir devlet haline geldiğini filan göstermekle kalmıyor yani. Aslında muhalefetin de ne kadar siyasetsiz olduğunu önemli bir göstergesi. Şimdi bu siyasetsizlik, siyaset yapmak vesaire filan falan deyip duruyorum. Bizi izleyenler anladığım kadarıyla benim burada neyi kastettiğimi anlamış durumdalar. Bir biçimde onları anlatabilmişim ama genel olarak bu konuda bir sıkıntı oluyor. Bu seçimden önce gördük ki Kılıçdaroğlu işte gitti Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Şen Yaşar'ı ziyaret etti filan böyle birdenbire bir demokrat dede peydahlandı ortada. Ama yani işte dün Can Atalay yemin edemedi.
Evet.
Ve ben en azından Kılıçdaroğlu'ndan en ufak bir laf duymadım yani.
Halbuki şu beklenirdi çok rahat bir şekilde. CHP'nin bütün milletvekilleri ve Yeşil Sol'un bütün milletvekilleri Can Atalay çıkıncaya kadar biz yemin etmiyoruz deyip kenarda bekleyebilirlerdi.
Mesela ne kadar güzel olurdu yani. Birçok şey yapılması gerektiği böyle durumlar oldu. Hiçbirisinde hiçbir şey yapılmadı. Sonra seçime böyle bir ay kala birdenbire bir takım şeyler yapılıyor. Ondan öncesinde işte neler yapıldı? Daha öncesinde toplanıldı, kağıtlar üretildi ve işte bunların siyaset olmadığını söylediğimiz zaman aa canım işte bak ne kadar güzel bir arada duruyorlar ve çalışıyorlar dendi. Ama biz olması gerektiği yerde muhalefeti hiç görmedik. O dönem boyunca işte Şen Yaşar'ın yanında görmedik. Şimdi Can Atalay'ın yanında görmüyoruz. Cumartesi annelerinin yanında görmedik. Siyaset böyle bir kampanyadan ibaret bir şey değil. Siyaset bir duruş. Buradan şu misalle derdim biraz daha açayım. HDP'nin yanında duruyor, HDP CHP'nin yanında duruyor, Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor diye bu seçimde bir zarar gördüğü görünüyor Kılıçdaroğlu'nun. Neden böyle oldu? Çünkü HDP şeytanlaştırıldı. HDP şeytanlaştırılınca, cüzdanlı bir hale getirilince onun yanında durduğu CHP'ye yönelik de belli kesimlerde bir takım tereddütler hasıl oldu. Buna karşı CHP'nin gösterdiği reaksiyon ne oldu? Ama siz de anayasa bilmem nesi için gittiniz HDP ile görüştünüz. AKP'ye yönelik. Bu aydınlanma aklının muhtelif tezahürlerin hakkında konuşup durdum. Bu tezahürlerden bir tanesi, şimdiye kadar hiç dile getirmedim. Bir tanesi de aydınlanma aklının dünyayı simetrik olarak algılamasıdır. Simetri hayrandır ve her yerde simetri bulur yani aydınlanma aklı. Ama dünya asimetriktir. Yani her şeyiyle asimetriktir. Biz 20 farklı amino asitten meydana gelmiş organizmalarız. Bütün canlılık 20 küsur amino asitten meydana gelmiş. Bu amino asitlerin her birisinin bir sağcıl, bir solcul hali vardır. Biz bunların sadece bir tanesinden mamulüz. Asimetrik yani olay. Sonuçta o amino asitin yerine, o solcul amino asitin yerine sağcıl, o spirali ters olanı koyduğun zaman o iş yapmaz yani. Dolayısıyla buradan şuna işaret etmeye çalışıyorum. HDP'yi ben şeytanlaştırmışsam, ben cüzdanlı ilan etmişsem, sen buna itiraz etmemişsen, bizi seyreden birisi HDP'nin cüzdanlı olduğuna inanabilir. Neden inanabilir? Çünkü seni benim karşımda olarak görüyor. Seni benim alternatifim olarak görüyor. Ben demişim ki HDP cüzdanlıdır. Sen de ses etmemişsin. Ve kaçınılmaz olarak hepimizin zihninde bu tür olaylarda şöyle şekillenir olay. HDP cüzdanlı olmasaydı Celal itiraz ederdi. Etmediğine göre demek ki HDP cüzdanlı. Yani en azından bir tereddüt hasıl olur. Tablo buyken sen HDP ile yan yana durursan cüzdanlı ile yan yana durmuş olursun. Onun cüzdanlı ilan eden ben isem eğer, ben yan yana durduğumda ha bak o onu tedavi etti veya bir şey öyle algılanır. Dolayısıyla bu işlerde simetri olmaz. Yani ben görüşürüm sen görüşemezsin. Ben PKK ile görüşürüm sen görüşemezsin yani. Eğer PKK ile görüşme hakkını paylaşmak istiyor ise uygun zamanda uygun pozisyonları alman gerekiyor. Bunlara hiçbirisi alınmadı. Bunlar hiç yapılmadı. Yapılması gerektiği yerlerde hiç yapılmadı. Vay ben şunu yaparsam bana terörist derler. Bunu yaparsam cemaatçi derler. Şunu yaparsam eşcinsel derler. Şunu yaparsam bilmem ne der. Dediler mi? Dediler yine. Sen bunların hiçbirisini yapmadın ama dediler. Bu kadar basit bir gerçeği idrak edememiş veya idrak etse de önemsememiş bir heyetle karşı karşıyayız ve şimdi bu adamdan seçimden önce bir demokrat dede yaratıldı. Biz de bu yaratılan şeye aman zarar görmesin. Yani çünkü çok nazdan nazik. Her şeyimiz çok nazdan nazik. Devletimiz nazdan nazik. Orada 8 kadın İstiklal Caddesi'nde oturunca telef olacak. Beri tarafta işte bilmem bir şey olunca telef olacak. Bir devletimiz olduğu gibi böyle çok nazdan nazik muhalefetimiz var. Laf söyleyince vay işte filan oluyor. Sıkıntımız aslında sıkıntımızın altında yatıyor olan sebeplerin en önemlilerinden bir tanesi bence bu. Her şeyimizin nazdan nazik olması. Yani her şeyi korumaya muhtaç olması. Fakat onlar bizi korumaya hiç hevesli değiller bizim
CHP'nin
başımızda.
zaten baştan temel hatası galiba oydu. HDP ile hem beraber olmak istiyor hem de bunu saklıyor. Duyurmak istemiyor. Hiç kimse bilmesin aman arka planda kalsın diye. O nasıl olacaksa olmuyor tabii. Ya bir şey ya yüreklice yaparsın ya da yapmazsın. Aynı şey İyi Parti'ye de sirayet etti. İyi Parti'de ne yapacağını bilemedi. HDP'ye yakın olmak ya da HDP'nin oyunu almak durumunda ben senin yanında olmam noktasına gelen bazı unsurlar oldu İyi Parti'nin de. Onlar da ayrıldılar zaten partiden.
Hayır zaten esasında mesele böyle işte hani ben şimdi şunun yanında durursam bunun bilmem ne olursa falan hesapları yapmakta. Burada prensip meseleleri var. Yani şimdi cumartesi annelerinin ben cumartesi annelerinin son derece meşru bir mücadele veriyor olduklarını düşünüyorum. Bahsi diğer. İsterse meşru olmasın mücadele. Yani o insanlar meşru insanlar olmasınlar devlet nezdinde falan. Sonuçta suçları bir suçları var ise o suçları hukuken tescil edilene kadar protesto hakları vardır. Protesto haktır ve bizim protesto hakkımızı müdafaa etmedi muhalefet. HDP durumunda da yani HDP meşru bir siyasi partidir. Bu siyasi partinin belediye başkanlarının terörle ilişkisi var ise bunu ispatlarsın ki en baştan bunların böyle prensip düzeyinde müdafaa edilmesi gerekiyor idi. O, eğer böyle olsaydı oyun bu şekilde gelişmeyecekti demeye çalıştığım şey bu. Bütün bu alanlar Erdoğan'a terk edildi. Siyaset yapılmıyor bak. Falan dedik. Siz ne diyorsunuz ya? Bak biz 6 kişi bir araya geliyoruz. dendi. Siyaset olarak bu pazarlandı yani. Siyaset bu değil ki. Bu entrika. Sonuçta entrik bir şeyiniz var, hikayeniz var. Siyaseti böyle orada bir siyasi elitin kendi arasındaki oyunu gibi algılıyorsunuz. Siyaseti benimle yapmak zorundasınız yani. Normal
Kaldı
şartlarda...
ki orada üretilen metinlerin hiçbirisi de seçim sürecince kullanılmadı bile. Dile bile getirilmedi. Yani orada ne yazdıysa onlar olmadı. İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem bile usulen bir iki defa söylendi. Onun dışında hiç dile getirilmedi. Halbuki sayfalarca sayfalarca metin üretilmişti.
Hiç ben de hala bilmiyorum güçlendirilmiş parlamenter sistem derken kasıtları ne? Yani eski sistemden, eski parlamenter sistemden farkı ne? Şimdiki sistemden farkı ne mesela? Bunu bildiklerini, bu konuda bir mutabakatları olduğunda zannediyorum. Aslında bütün mesele zaten o metinleri üretmek falan değildi. Onlar oyalama taktikleriydi ve siyaset diye bunu anlıyorlar. Dediğim gibi yani kendi aralarında orada böyle korunaklı bir alanda, toplumun nüfuz edemediği bir alanda, bizim nüfuz etmemize mani olmak için işe yarıyor o sayfalar, o kağıtlar. Yani bilmezsiniz ya, burada bak, burada bu işin uzmanları, altı partinin uzmanları, ne kadar yetişmiş insanlar oturmuşlar tartışıyor. Buna siz mi karışacaksınız yani? Zaten orada yeterince kalabalık var. Bize geçirilmiş olan şey bu. Normal şartlarda bile bu çalışmaz. Ki kaldı ki şartlar anormal. Yani karşıdaki rakip arkasına devleti almış ve senin toplumdan başka sığınacağın hiçbir şey yok. Arkana alabileceğin hiçbir şey yok. Toplumu bu oyuna dahil etmen gerekiyor. Hani bu videoların birinde söyledim. Yani oradan Fenerbahçe tribünlerinden hükümet istifa diye bağırılıyor ve muhalefet seyrediyor. Bir destek yok. Arkasından Beşiktaş tribünleri bağırıyor. Yine bir destek yok. Sonra kimse bağırmıyor. Senin elindeki kıymet o tribünler ve ondan ne kadar rahatsız olduğu hükümetin, senin rakibinin ondan ne kadar rahatsız olduğu, yani senden rahatsız olduğundan daha çok o tribünlerden rahatsız olduğu görülüyor yani. Onlarla omuz omuza bir şey yapman gerekiyor. Yani ben şimdi bağıramam mı yani bu canına yandım bunun dünyasında hükümet istifa edin. Bağırırım kardeşim. Ve bağırabilirler de hiç değilse yani genel hatları itibariyle siyaset böyle seçimden önce yapılan kampanyadan ibaret değildir. CHP işte sırtında bir kambur var denip duruyor. Efendim varsa vardır. Bunu ortadan kaldırmak, Sarıgül'le şunu vermek, bilmem Babacan'la şu pazarlığı yapmakla olacak iş değil. Bu sistematik bir çaba gerektirir. Ve sen 10 küsür yıldır oradasın. 10 küsür yıldır sen bu anlamda işte, ama bak çok uğraştı yani şey, o CHP'nin kendi katı çekirdeğiyle mücadele etmek için falan geyikleri var. Ne yaptı yani uğraşıp? İşte yani bir başörtülü kadını aday göstermek, bir müezzini aday göstermek filan gibi semboller üzerinden. Yani mesela Maraş'ta ne oluyor? Efendim işte kim bunlar? Niye bize hiç oy vermiyorlar yani? Antep'te ne oluyor şimdi? Antep normal şartlarda tırnak içinde şehir gibi bir şehirdi ve teorik olarak bakarsan sanayisiyle, şu suyla, bu suyla Gümüşhane'den, Bayburt'tan yapısal olarak farklı veya Yozgat'tan yani. Şimdi Yozgat'takine erişemiyor olman anlaşılır bir şey de, Antep'tekine erişemiyor olman, Maraş'takine erişemiyor olman, Kayseri'dekine erişemiyor olman tuhaf teorik olarak baktığımız zaman. Yani aslında ne olur?
Bursa'ya ulaşamıyor olman bile çok garip yani. En hatta bir şey olabilecek.
Hadi Bursa'da yine iyi kötü bir varlığın var, kazanmaya yetmiyor. Ama yani bu sözünü ettiğim yerlerde %60'a 40, 65'e 35 kaybediyorsun. Yani burada ne oluyor? Ben hangi vasfımla buralarda yumruk yiyorum konusunda sistematik çalışmalar yapılması gerekir. Bunlar yapılmıyor. Sonra ama vatandaşa sövülmeye kalkınca sıraya giriliyor. Yani sadece bunlar yapılmıyor değil, dediğim gibi yani bunlar yapılmazken, ya bir dakika kardeşim bak, yani burası işte bizim, siz bana ne satıyorsunuz? Bir hukuk devleti satıyorsunuz. Hukuk devletinin icapları çiğnendiği zaman yoksunuz. Kim olacak? Yani şimdi cumartesi iktidar hukuk devleti kurallarını ihlal ederek cumartesi annelerini ters kelepçeyle içeri alıyor. Şimdi kim bununla mücadele edecek? Yani ben ne diyeceğim? Yani ben edeyim de sen benim önüme geç. Ya ana muhalefetsin yani. Benim gibi seyirci olamazsın ki. Mızmızlanıp duran, şimdi bundan sonra da mızmızlanmayı sürdürecek olan, yani bir sonraki seçime kadar mızmızlanmayı sürdürecek olan bir heyet var karşımızda ve işte şimdi ama çok çalıştı Kılıçdaroğlu. Yani bana çok çalışmak gerekmiyor ki, az çalış ama sonuç al. Yani sonuç alıyorsan, az çalışarak alıyorsan canım acımayacağız yani. Dolayısıyla şimdi hani bunları konuştuk ettik, sonra konuşmadık etmedik. Biz de hata yaptık. Ama görünen tablo ne şimdi? İlk yani seçim zaferi gecesi Erdoğan CHP Kılıçdaroğlu'nu kurban etmesin aman ha diye böyle Kılıçdaroğlu'nu hedefe yerleştiren, onu alaya alan lafları etti. Bay bay bay Kemal filan gibi. Bunların ne işe yaradığını Erdoğan biliyor. Kılıçdaroğlu da biliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bak ama görüyorsunuz Erdoğan'ın en çok hücum ettiği benim. Şimdi beni kurban mı vereceksiniz filan gibi geyiklerle CHP'nin içinde bir kere daha bir pozisyon kazanacak. Beyza de demiş ki yani parti karar verir benim ne yapacağımı. Selçuk, parti adına her kararı verdin. Şimdi tam senin ayrılıp ayrılmaman bahse konu olduğunda parti karar veriyor yani. Böyle bizi aptal yerine koyan, Süleyman'ın aptal yerine koyan Fahrettin gibi işte aptal yerine koyan bir Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun aptal yerine koyduğu insanlar ötekileri aptal muamelesi yapıyorlar. Böyle absürt bir oyunu sürdürüp duruyoruz. Buna da siyaset deniyor yani. Yani bize şimdi mesela dediğim gibi yani orada cumartesi annelerinin başına bu geliyor. Can Atalay yemin etmeye çıkamıyor. Ve biz vay efendim işte CHP'de kim grup başkanı olacak? AKP'de şu grup başkanı olmuş, işte şu bakan olacak bunları konuşuyoruz. Bunları konuşmamız isteniyor. Bunları konuşuyoruz. Ve siyaset budur.
Deniyor. Doğru.
Toplumun hücrelerine nüfuz ediyor. Siyaset bu değil yani. Siyaset toplumu dönüştürme işidir. Ve bu toplumu dönüştürme faaliyetini yerine getirmek konusunda herhangi bir faaliyetini görmediğimiz insanlar koltuk kapmaca oynuyorlar. Biz de seyrediyoruz yani.
Şimdi Erdoğan o akşam seçim kampanyasını başlattı, yerel seçim kampanyasını. İstanbul'u da alacağını ve Üsküdar'ı da alacağını söyledi. Ve yani startı verdi. İşte yeni tarifler yaptı. LGBT herhalde yeni milli güvenlik sorunu olarak ilan etmiş olacak filan. Ama ana muhalefet ne yaptı? Aralığa kadar kendisini orada nasıl yeniden tutabileceğini, var edebileceği süreci başlatmış oldu. Seçimde şununla bununla hiçbir ilgisi olacağını zannetmiyorum bu süreçte. Kendisini orada tutacak mekanizmayı nasıl kurabilirim, nasıl ittifaklar oluştururum diye onu planlıyor, onu yapıyor. Öbür taraftan da İmamoğlu alternatif olabilecek bir isimken o da muhtemelen buraya eklemlenmiş durumda. Rıza göstermiş gibi gözüküyor şu aşamada. İyi Parti'de ya biz bundan zarar gördük ayrılalım başka bir yol tutalım derdinde gibi. Herkes kendi derdine düşmüş. Seçimle ilgilenmiyor. Erdoğan her şeye rağmen yerel seçim standardı verdi.
Bak herkesin kendi derdine düşmesi beni rahatsız etmiyor. Herkes kendi derdine düştüğünde o dert ben bir sonraki seçimi nasıl alırım, bir sonraki seçimde nasıl daha güçlü olurum, daha avantajlı çıkarım olsa
Eyvallah.
benim derdim yok. Ama seçim kaybettiği zaman bile koltuklarını kaybetmeyen insanlar seçimi kaybetsek bile koltuklarımızı kaybetmemeyi nasıl garanti ederiz anlamında kendi derdine düşüyorlar. Biz kaybettiğimiz zaman kaybediyor olsalar kendi dertlerine düşmeleri bizim lehimize. Biz kaybettiğimiz zaman kaybetmiyorlar. Biz Türkiye olarak kaybediyoruz, Erdoğan kaybetmiyor koltuğunu. Tabii şimdi sıkıntı burada. Yoksa biz kaybettiğimizde Erdoğan kaybediyor olsa Erdoğan kendi başının derdine düşmüş olması bizim menfaatimizedir. Oyunun kuralı benim açımdan budur yani. Ama öyle orada yukarıda öyle bir sistem kurulmuş ki biz kaybettiğimiz zaman Türkiye olarak kaybettiğimiz zaman Erdoğan kaybetmiyor. Biz muhalifler olarak kaybettiğimiz zaman Muhalefet Partisi'nin genel başkanı veya partisi kaybetmiyor. Böyle bir düzen kurulmuş. Yani esas sıkıntımız burada. Dolayısıyla benim de sittin senedir kendisiyle ilgili itirazları dile getirdiğim husus bu. Yani bunu görüyor olmamız lazım yani. Biz aşağıda birbirimizi dövüyoruz ve yukarıda bizim kaybettiğimiz durumda kaybetmeyen her durumda yüzen yani biz baktığımız halde yüzen bir tuhaf bir nesne var ve buna bize siyaset diye kazıklıyorlar. Bu siyaset değil yani. Demeye çalıştığım şey bu. Bu absürt bir oyun ve bu absürt oyun hepimize çok yüksek maliyetler getiriyor.
Şimdi
Şimdi beni
medyadan bir örnek de istersen devam edelim. Medyada da haber işte satılıyor bilmem ne tartışmalar var ama esas tartışma artık siyasi yazılar yazılmayacak portalda. Günlük hayatla ilgili, eğlenceyle ilgili yazılar ancak yazılabilecek. Bir de televizyonda konuşan kelleler olmayacak artık bundan sonra. Öyle bir siyaset tarzı olmayacak diye. Onlar çözümü bulmuşlar. Siyaseti konuşmamayı başka şeyler konuşarak, yerine koyarak yola devam edecekler.
şimdi ben bu sabah bir vesileyle eski videolardan bir şeylere bakmak durumunda kaldım. aslında işte Gödel ispatından, efendim işte aydınlanma hattından, şundan bundan söz etmişiz bir takım kitaplardan falan. Ben de imrendim yani. Biz niye bu kadar siyaset konuşuyoruz diye. Yani bu dandik adamların kelle programlarını izlemektense vatandaş biraz işte gusto musto bir şeyler izlerlerse belki toplumun menfaatine olur. Kızım beni çok ürküttü. Dedi ki ya bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını aslında Sırrı Süreyya Önder sağladı dedi. Nereden çıkarıyorsun dedim. Dedi o dedi bu kazanamayacak aday lafını küçülttü, anlamsızlaştırdı. O sayede Kılıçdaroğlu aday oldu dedim. Dedi. Dedim ya sen şimdi bu yaşında bir yıl işin varken yani işte bir işin var akademisyensin. Öte taraftan işte bir takım projelere katılıyorsun, yarışmalara katılıyorsun. Bir yıl faaliyetin var ve yani işte gençsin sonuçta işte gezeceksin, eğleneceksin. Sen dedim yani Sırrı Süreyya'nın böyle bir lafı ettiğini nereden duydun ve bunun bu sonucu doğurduğundan nasıl haberdar edin? Bu çıkarımı nasıl yaptın ya? Bu dehşet verici bir şey ya 30 yaşta bir kadının. Yani şimdi Türkiye'de böyle çıkarımlar yapacak kadar bu olayın içinde olması hakikaten tuhaf yani. O anlamda hani gazetemsi şeylerin siyasetten uzaklaşmaları, Nagihan'ın falan böyle siyaset üzerine yazmaması toplumun menfaatli de olabilir. Meselemiz siyaset yapanların siyaset yapamıyor olması. Yoksa yani sonuçta zaten medya diye bir şey yok ortada ve görünen o ki diğer dijital kanallarda siyaset konuşulup duracak. Ama işte siyaset diye siyaset konuşulmuyor. Derdim burada yani. Yani tipik bir şey yani. Şimdi geçtiğimiz hafta hani bu program haftaya bakış. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda neydi? Gezi'nin 10. yıl dönümüydü yani. Gezi diye bir hadise geldi Türkiye'nin başına. Yani şimdi şöyle Gezi'nin üzerinden kapsamlı bir takım analizler yapılsa bunların siyasetle ilişkisi kurulmuyor. Halbuki Gezi dibine kadar politik bir şeydi. Ve Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı en politik şeydi. Biz şimdi herhangi bir siyasetçinin yani biz şunu biliyoruz. Erdoğan'ın Gezi'de bir kuyruk acısı var ve son derece kindar bir adam olduğu için Can Atalay niye çıkamıyor? Gezi ile ilişkisi olduğu için çıkamıyor. Böyle bir intikam duygusuyla mağlul bir zavallı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve elinde bu güç var. Ama kardeşim bana şeyi söyle. Kılıçdaroğlu'nun Gezi hakkındaki fikri nedir? Duruşu nedir? CHP'nin Gezi hakkındaki fikri ve duruşu nedir ya? Bana bir söyle ya yani. Türkiye'nin başına gelmiş dediğim gibi son 20 yılda en ciddi politik hadise ve ana muhalefetin veya Akşener'in yani sonuçta şeyi biliyoruz yani HDP'nin ve tipin Gezi ile ilgili tutumunu biliyoruz. MHP'nin tutumunu tahmin edebiliriz. Bahçeli'nin birkaç yerde söylediklerinden çünkü MHP diye bir şey yok. Bahçeli diye bir şey var. Ama iktidarın şeyinde çıkarımlarla çıkartabiliyoruz. Yani Gezi'de bir acayip bir kuyruk acısı var. Ama muhalefet, ana muhalefetin ve onun yavrusu muhalefetin biz Gezi hakkındaki fikrini bilmiyoruz. Duruşunu bilmiyoruz. Böyle hep ağzında dilini dolaştırarak filan böyle yamuk yamuk laflar ederek böyle bir laf etmeye ürkerek böyle siyaset mi olur ya? Şimdi buradan şeye geleyim. Benim yani daha önce sıklıkla yaptığım benzetmeye geleyim. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığından behemoyar kurtulmazsa CHP tablo şu olacaktır. Bugün hala işte Demokrat Dede filan ayaklarına çok da çalıştı ama bak neleri de yapmaya niyetlendi filan ayaklarına bir Kılıçdaroğlu halesi ortalarda dolaşıyor. Bu çok uzun sürmeyecek. Bunu sana garantisini veririm yani. Ve yakın bir gelecekte bu yenilgi Kılıçdaroğlu'na fatura edilecek. Eğer CHP Kılıçdaroğlu'nu efendi gibi derdest edemezse, emekliye sevk edemezse, yani onursal başkan vesaire gibi bir şeyle hesabını göremezse toplum CHP'nin hesabını görecek. Yani benim hep verdiğim benzetmeyle eğer duvardaki vidayı çıkartamıyor isen dübelle beraber çıkar. Ama yani sonuçta sen eğer Kılıçdaroğlu'nu o dübelden çıkar, CHP dübelinden çıkaramıyorsan toplum CHP dübeliyle beraber onu çıkarır ve CHP çok ağır bir yenilgi alır yani. CHP'nin alacağı ağır bir yenilgi uzun vadesi olsa Türkiye'nin önünde uzun vadesi olsa belki de Türkiye'nin menfaatine olur. Ama o kadar uzun bir vadede görünmüyor. Dolayısıyla bilemiyorum. Ben de kendi kararımı veremiyorum bu anlamda. Ama şeye geleyim yani. Gezi diyelim ki hani bir şey konuşmaya kalktığın zaman korktuğun bir şey. HDP öyleydi. İşte HDP ile ilgili konuşursan sana terörist diyecekler. İşte 17-25 Aralık'la ilgili konuşursan cemaatçi diyecekler falan. Kardeşim bak hadi LGBT'yi Onur yürüyüşlerine, yani yine bu hafta Onur pikniğine galiba mani olundu İzmir'de. Hani bunlarla ilgili konuşursam vay işte başka bir şey yakıştıracaklar. Cumartesi anneleriyle ilgili konuşursam işte tırnak içinde devlet, ya kadınların 8 Mart gösterileri ne mani olunuyor memlekette ve bununla ilgili bir şey yok. Yani ne diyecekler sana şimdi? Burada ne diyecekler ya? Ne diyeyim?
Kadınlara biz sahip çıkıyoruz deniyor hocam, o kadar. Diğerleri o durumda yani 8
Ya
Mart
bak
göstermeliktir falan deyip oradan çıkabiliyorlar.
senin daha önce defalarca söyledim, böyle Allame-i Cihan bir şeymiş gibi anlatılıyor. Sadece kendi koltuğunu korumak için. Çünkü kendi koltuğu tehdit altındaydı. Adalet yürüyüşünü yaptın kardeşim sen. Sadece kendi koltuğunu korumak için. Kadınların 8 Mart'ta protesto hakkını ya da işte gösteri hakkını korumak için dünyayı yıkman gerekiyor yani. Bunları yapabiliyor olsa zaten Türkiye bu durumda olmayacak. Türkiye bu duruma böyle ağır ağır ağır ağır yavaş yavaş geldi. Ben yani oturup işte arada bir böyle eski yazdıklarıma bakıyorum. Ya bütün olacakları, bak burada bir barikat kurulmazsa şuraya kadar gerileyeceğiz diye ima ederek yazmışım. Yani her direnç noktasını terk etmişiz. Terk etmiş muhalefet. Kademe kademe. Evet, işte neden yani terk etmiş? Görünen nedeni efendim işte, ama şöyle derlerse bana, ama böyle derlerse yani sen böyle derlerse böyle derlerse diye tereddütü içinde olan korkak, ürkek ve etkisiz bir elemansa o zaman bizim başımıza gelen de normal yani. Ama işte bak iktidar bunu yapmamalı. Yapmamalı, hiçbir itirazım yok yani. Yapıyor kardeşim. Yani normal şartlar altında olmaması gereken şeyler bunlar. Şartlar normal değil. Bir. İkincisi, normal şartlar altında bunlar nasıl olmuyor? Çünkü muhalefet direniyor. Yoksa muhalefet böyle muhalefet olsa ben de yaparım. Şimdi buradan iktidar hakkında şunu da söyleyeyim. Bu Erdoğan'ın balkon konuşmasını bu sefer izlemedim. Katlanamayacağım diye, ama bir yerde bir görüntüler geçti. Başka bir şey, bir programın içinde galiba Nuray Mert'in Medyaskop'ta yaptığı programın içinde. O görüntüler sırasında gördüm yani. Bir böyle genç, güler yüzlü, sempatik, iyicil görünümlü, başörtülü bir, yani iyi de giyimli bir genç kadın telefonunda şeyi gösteriyor böyle. Galiba işte Kemal'in kalbi kırıldı gibi bir şey yazmış. Onu gösteriyor övünçle falan. Benim yetiştiğim dönemlerde başkasının mutsuzluğundan mutluluk duyanlara ilk reaksiyonu kendisine Müslüman diyenler, en Müslüman görenler gösterirlerdi. O sevmedikleri bir insan bile olsa, o sevmedikleri insanın mutsuzluğundan, o insanların mutsuzluğunu umursamayabilir ama o mutsuzluktan bir mutluluk devşirmek insani bir şey değil ve bunun taşıyıcısı, bu duygunun insani olmadığı bilgisinin taşıyıcısı ağırlıklı olarak insanlık tarihinde dinler oldu. Sadece İslam değil. Yani bunu mesela iyi bir Hristiyan da
Evet.
Hristiyanlık gereği yanlış olduğunu söyler filan. Yani şimdi ortada bir dindarlık, bir Müslümanlık falan filan yok. Ortada başka bir hal var ve bu başka hali adam kademe kademe inşa etti. Bu inşa sürecinde hiçbir direnç göstermeyen bir muhalefetimiz var. Niye muhalefet suçlayıp duruyorsunuz? Zun cevabı burada yani. Bu pervasızlığı, iktidarın bu pervasızlığını dizginlemesi gerekiyor olan muhalefetti. Kamuoyunda bunun kültürel, sosyolojik kodları, onu engellemenin kültürel ve sosyolojik kodları var ya, yok değil. Kamuoyunda ya kardeşim niye protesto edilemiyor sorusu uyandırılabilir ve bu çok satılabilir bir soru. Sizin devletiniz niye burada işte 200 tane gencin Kadıköy'de bilmem şunu yapmasından, halay çekmesinden rahatsız oluyor? Kardeşim ne kadar zayıf devletimiz var. Yani devlet dediğin böyle bir şeyden, yani hem bana kostaklanacaksın, ayakkabı numaralarına kadar teröristleri biliyorum filan falan geyikleri yapacaksın, hem orada 200 çocuk halay çekmeye kalktığı zaman bundan incineceksin. Bu nasıl bir şey dediğin zaman bunu kamuoyunun anlamayacağını düşünmek abes yani. Satın almayacağını düşünmek. Zaten herkes bunu kendi kendine söyleyebilir de mesele bunların dile getirilmiyor olması. Dile getirilmiyor olduğu durumda da işte demek ki varmış bir sebebi oluyor. Sen dile getirmediğin zaman, dile getirmesi gereken sensin çünkü. Dile getirmediğin zaman olay böyle oluyor yani. Geldiğimiz nokta, kolay çözülebilir bir problemimiz yok. Şimdiden ve sistematik bir çaba harcanması gerekiyor. İstersen buradan İmamoğlu hadisesine gelelim.
Evet, İmamoğlu burada ümit gibi gözüküyordu pek çok çevre tarafından ama o da bir çıkış yaptı. Sonra sanki yelkenleri indirmiş gibi Kılıçdaroğlu'yla devam etmekten yanaymış gibi bir izlenim uyandırmaya başladı.
Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca konuştuk, en büyük marifeti kendisi için tehdit olma potansiyeli taşıyan kim varsa onları imha etmek. Yani siyaset diye anladığı şey bu yani adamın. Ve işte buradan bir Demokrat Dede hikayesi çıkartıldı. Yani işte orada 3-5 tane aklı evvel 3-500 tane trolle bu memlekete enjekte edildi. Ve Erdoğan karşısındaki çaresizlik yüzünden de yani işte elimizde bu var deyip herkes de bu hikayeyi yedi. Neden yedik? Neden yendi? Bu son derece anlaşılır insani bir tutum. Yani bir şeye mecbur kalmışsan ya ben buna mecbur kaldım demek insana üzül gelir. Ya şu kaşı güzel yok işte ama iyi giyiniyor filan bir bahane uydurursun. Ya işte öyle de bir bahaneler de uyduruldu ya. Bak 6 kişiyi bir arada tuttu filan geyikleri ile bir şekilde ya çok da çalışıyor geyikleriyle bu yenmeyecek yemek yenebilirmiş hale getirildi. Biz de işte yedik yani. Mecburduk yedik. Ama realite bu değil yani. Ortada böyle bir Kılıçdaroğlu realitesi yok. Bir tane Kılıçdaroğlu realitesi var. Siyaseti kendi iç çevresinde koltuk dağıtımını kontrol etmek zanneden bir adam. Bir kere bütün hayatı boyunca bir kere o da adalet yürüyüşünde halka, kamuoyuna arkasını alarak kamuoyuyla birlikte oynadı. Ve o tarihlerde bir takım CHP'li vekiller bana şeyi sordular yani bu adam böyle bir şey yapmaya niyetlendi. Buradan bir sonuç çıkar mı dediler. Dedim ki yani eğer Bolu'ya kadar yürüyebilirse sonuç çıkar. Çünkü sonrasında zaten vatandaş onu sırtında taşır yani. Vatandaş bir şey arıyor ve evet yani orada katılım kapısı arıyor yani. Bir kapı açılmış gördüğü zaman vatandaş oraya hücum eder dedim. Benim düşündüğüm gibi oldu. Yani önce şey başladı. Seyrek seyrek yani dindirilmiş kıtalarla ama sonra coşkuyla herkes burada bir oyun var, bir düğün var diye o da katıldı. Bunun dışında adamın düğünden, dernekten hoşlandığı yok yani. Nikah töreni olacak o kadar. Yani her şeyi resmiyet içinde ve şeyleri belli, rolleri belli insanların işte oraya nikah memuru gelecek, nikah şahitleri gelecek, gelin de damat gelecek, iş bitecek yani öyle herkesin kafasına göre halay çektiği bilmem işte o kendisince katıldığı falan bir şey adamın ufkunda yok yani. Adam memur. Eğer çok memur değilse yani devlet görevlisi değilse adam işi böyle yapmak üzere emir almış değilse zaten kendi içinden gelen hadise bu. Bunun CHP'nin bütün hücrelerinde benzerleri var. Bu anlamda şimdi şey İmamoğlu bir istisna yaratıyor. Neden istisna yaratıyor? Çünkü sıkıştı her yerde 3 kere sıkıştı. Her birinde halkı desteğe çağırdı. 31 Mart gecesi sandıkları terk etmeyin bak sizin sayenizde olacak bu iş. Siz oynarsanız olacak dedi. Millet çuvalların üzerinde uyudu. Sonra 6 Mayıs gecesi kolları sıvıyoruz şimdi diye bir televizyon kanalına bir açıklama yapmakla kifayet etmeyip Beylikdüzü'nde kalabalıkları topladı. Ne kadar bindirilmiş ne kadar değildi bilmem. Ama yani halkla beraber, toplumla beraber bir iş yapmaya kalktı. Ve Saraçhane'de en son dava çıktığında Saraçhane'de yine halka rücu etti. Yani gidip CHP genel merkezine ama bana bunu yapıyorlar ya da işte bir adliyenin önüne ama bana bunu yapıyorlar diye televizyon kameralarına falan konuşmadı. Değil mi yani? Şimdi adamı ayıran onun dışında bir marifetini görmedik adamın. Bilip bildiğimiz, görüp gördüğümüz marifeti bu ama bu CHP geneli ile mukayesede o kadar büyük bir fark ki dolayısıyla vatandaşta da bunun bir karşılığı oldu. Bir yığın kafasında soru işareti olmasına karşılık adamın kişiliğiyle ilgili, adamın Doğu Karadenizli olması, müteahhit olması vesaireyle ilgili bir yığın soru işareti olmasına karşılık ya burada bir fark var. Ötekileri görmezden gelelim şeyi oluştu. Şimdi benim gördüğüm bir oyunu yine işte böyle Kılıçdaroğlu'yla paslaşarak kurmaya çalışıyor gibi görünüyor. Eğer böyle olursa Kılıçdaroğlu onu öyle bir sakatlar ki bir daha insan içine çıkamaz. Yani Kılıçdaroğlu aşık atma şansı yok yani. Kendisini çok akıllı, çok zeki falan zannediyordur. Ama Kılıçdaroğlu'nun oynadığı oyunu oynayamaz. Benim şahsi kanaatim itibariyle söylüyorum. İkisini de az çok tanıyan, ikisiyle de az çok temas etmiş insan olmanın ötesinde hani dışarıdan gördüğüm çizdikleri güzergahlar itibariyle değerlendirdiğim zaman Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu yani buradan kendisi bir şey kazanmayacak olsa bile yani sonuçta mahalli seçimlerden sonra diyelim CHP genel başkanından ayrılacak olsa bile oraya gelene kadar İmamoğlu'nu o hale getirir ki yani neden yaptığını kendisi de bilmeyebilirdi ayrıca. Ama Kılıçdaroğlu'nu öyle bir sakatlar, öyle bir imkanları olmayan bir şey haline getirir ki İmamoğlu bir daha belini doğrultamaz. Dolayısıyla İmamoğlu için bu köprüden önceki son çıkış. Burada babayı öldürürse bir hikaye yazabilir. Ne hikaye yazabilir? Ben İmamoğlu olsam CHP'de bir ikbal aramam. Neden aramam? Yani bir kere birincisi yani CHP deminden beri anlattığım gibi yani işte böyle delegeler, parti meclisi, MKYK vesaire filan falanların arasındaki oyunu siyaset zanneden bir tuhaf çete. Yani seni temin ederim şu anda CHP il ilçe teşkilatlarında tartışılıyor olan şeyler yani biz bir sonraki seçimi nasıl alırız değildir yani. Şimdi aramızdaki koltukları nasıl paylaşacağız? Şunu nasıl defterini düreceğiz? Bu İmamoğlu'cu, bu Kılıçdaroğlu'cu, bu Mansur'cu filan falandır yani. Yani bildikleri oyun bu. O yüzden hani bir şey söyleyebilecek, eleştirebilecek bir şey yok. Bildikleri oyun bu yani. Dolayısıyla bu CHP'nin İmamoğlu'na katabileceği çok bir şey yok. Çok ciddi miktarda maliyet getirir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben İmamoğlu olsam böyle sessiz, renksiz seçime katılma yeterliği almış bir partinin başına geçip başka bir şey kotarmaya çalışırım. Bu 31 Mart'a kadar olabilir bir şey mi? Çok rahat olabilir bir şey.
Umurum.
Şimdi deniyor ki işte analiz yapmış birisi uzun uzun Erdoğan seçim gecesi sinyalini verdi ki işte bu şeyi referandum haline getirecek mahalli seçimleri falan falan. Yani Erdoğan buna uğraşacaktır, buna bu hale getirmeye çalışacaktır ama getiremeyebilir. Eğer muhalefet doğru bir oyun kurarsa, yani muhalif aktörler kendi menfaatlerini düşünecek olurlarsa Erdoğan'ın böyle bir oyun kurma şansı kalmayabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta referandum haline getirdiği zaman seçim alabilmesi için yanında ya MHP'ye yani ya milliyetçilere ya da şeye ihtiyacı var onun da. Kürtlere ihtiyacı var. Kürtlerin bu safhada çok çaresiz kaldıkları için belki de Erdoğan'la bir yani şu kalan 9 ayda bir ittifak kurma zeminleri olabilir. Bu ihtimal dahilindedir. Ama galip ihtimal olayı şuraya getirmek çok mümkün görünüyor şu andaki Türkiye'nin topografyasında. CHP yalnız başına seçime girecek. Bir milliyetçilik seçime girecek. Şimdi ben hatırlarsın Akşener merkez sağa yanaşmaya çalışıyor geyikleri anlatılırken ya ben hiç böyle bir şey görmüyorum demiştim. Yani. Benim gördüğüm Akşener'in arkasındaki şey zihinsel kod şu gibi görünüyor bana. Bu memleketi kısa sürelerle de olsa sosyal demokratlar yönetti. İşte liberaller yani işte merkez sağcılar yönetti uzun süre. Dinciler de yönetti. Bir tek milliyetçiler kaldı. Sıra bize geldi. Duygusunu hissediyorum ben demişti. Şimdi birdenbire burada bu seçim sonrasında böyle bir ruh durumu oluştu. Yani tamam evet sıra milliyetçilere geldi. Bu son derece anlaşılır bir şey. Çünkü aslında seçimin sonucunu tayin eden şeylerden bir tanesi o oldu. Seçimden önce genel kanaat şuydu yani. Herkesin paylaştığı genel kanaat şuydu. Ben bunun aksine benim bildiğim laf eden tek kişiyim. Kürtler kimin yanındaysa o kazanır. Yani Kürt oyları anahtar. Dolayısıyla böyle bir Kürt tarafında bir kibir var idi. Bunun bu anlaşılıyor ki milliyetçi kesimde bir reaksiyon doğurdu. Ben şunu söylemiştim. Yani burada bir reaksiyon doğar, şunlar olur dememiştim de yani bu aritmetiğe uymuyor. Yani Kürtler pekala Kürtlerin tarafı kaybedebilirdi. Bu Mansur Yavaş, İmamoğlu vesaire filan falan seçenekleri tartışılıyor iken ya seninle yaptığımız programda ya da Serbestiyet'te yaptığımız, Sema'yla yaptığımız programda bunu söylemiştim
Yani
yani.
Erdoğan'ın gidişi kesin gibi gözüküyor. Millet onu göndermek istiyor. Bunu ya Kürtler de yapacak ya da Kürtler olmaksızın Türkler de yapacak. Kürtleri oyun dışı bırakarak yapacak diye konuşmuştuk, evet.
Dolayısıyla yani Kürtlerin anahtar olduğunu düşünmüyor idim ama bu duygu yani Kürtler hangi tarafa basarlarsa orası kazanır duygusu bu seçimde çuvalladı. Kürtlerin kimin yanındaysa o kaybetti. Bu önemli bir şey yani tespit bu seçim sonuçlarının uzun vadeli sonuçları üzerine konuşurken de Demirtaş mevzunda filan da oraya geliriz. Ama asıl mesele şimdi burada bu Kürt kibrini bertaraf etmiş olmak üzerinden milliyetçilerde bir kendine güven geldi. Dolayısıyla milliyetçilerin bu seçime kendi adaylarıyla, kendi ligleriyle yani buna MHP, İyi Parti, Zafer Partisi hatta Memleket Partisi yani İnce dahil, Sinan Oğan vesaire tamamının bir lig halinde seçime girmesi çok kolaylıkla kotarılabilir bir şey. Dolayısıyla şimdi AKP milliyetçiler, Kürtler, CHP dört ana blok olarak bu seçime gidebilir. Eğer buraya İmamoğlu kendisi bir beşinci aktör olarak girebilir ise bu seçimler büyükşehir seçimleri şeydeki gibi yani 1990'lardaki gibi böyle %25'lerle kazanılabilir.
Evet, çok bölünme olur çünkü. Evet.
Dolayısıyla bir referandum havasından çıkar. Türkiye siyasetinde bir ölçüde normalleşebilir ve bu oyunu Erdoğan oynamayı bilmiyor. Oyunu böyle oynandığı zaman oynamayı bilmiyor yani. Buraya doğru muhalefetin kendi her muhalif aktörün milliyetçilerin kendi başlarına kendi menfaatlerini düşünmeleri, CHP'nin kendi menfaatini düşünmesi yani İmamoğlu'ndan vesaireden kurtulmaya kalkması, yani böyle ulvi Erdoğan'ı devirme görevlerinden çıkıp küçük kendi menfaatlerini gözetmeleri, Kürtlerin anahtar olmak vesaireden çıkıp kendi menfaatlerini gözetmeleri durumunda İmamoğlu da kendi menfaatini gözetirse Türkiye siyaseti şimdi son 10 yılda yani 2013'ten bu yana yani Gezi'den bu yana Erdoğan'ın getirdiği halden çıkabilir. Ve o seçim Erdoğan'ın hiç oynayamayacağı bir seçim olduğu için Erdoğan seçimi referandum haline getiremezse toplum da böyle aman Erdoğan'ı devirmek için şurada şöyle bir yığınak yapmak lazım gibi mantıklardan çıktığı anda bambaşka bir Türkiye'ye gelebilir şu son
Bu yerel
dönem.
seçimler Erdoğan seçimi olmuyor zaten. O biraz kenarda kalmış oluyor. Dolayısıyla denklem dışına çıkabiliyor yani.
Kaldı ki yani ben bu seçimde Erdoğan'ın aldığı oyun, hatta AKP'nin aldığı oyun hormonlu oy olduğunu düşünüyorum. Yani köşeye sıkıştırılmış 2007 seçimi gibi. Yani 2007 seçiminde aslında Erdoğan'ın aldığı oy, AKP'nin aldığı oy hormonlu bir oydu. Bir tarafı cezalandırmak için yani o yargının yaptığı işi cezalandırmak için kerhen diyelim verilmiş çok oy vardı. Bu oyların böyle kerhen oy verilmiş olduğu durumda bir sonraki mahalli seçimler sadece 2007 değil daha önce 90'larda da benzerlerini gördük. Ağır hatta Özal döneminde de gördük yani bunu. Bu genel seçimi kazanmış olanın ağır bir kayba uğraması şeklinde gerçekleşiyor. 2007 seçiminin faturasını 2009'da çok ağır ödemişti AKP. Yani şey, bütün bu macerası boyunca en düşük oy aldığı seçimlerden biriydi. Dolayısıyla şimdi böyle bir seçim atmosferinde AKP 35'in çok altına düşebilir. Senin dediğin gibi sonuçta Erdoğan kendisi bir aday olmadığı için de hiçbir yerde kendisi aday olmadığı için de bunun da etkisi olacaktır. Dolayısıyla Türkiye açısından benim açımdan mantıklı senaryo bu. Bu mantıklı senaryo gerçekleşir mi? Bu mantıklı senaryo kimin işine gelmiyor? Erdoğan işine gelmiyor, Kılıçdaroğlu işine gelmiyor. Dolayısıyla onların bu oyunu kilitleme kabiliyetlerine bağlı olarak gerçekleşecek diye düşünüyorum.
Zaten yani
Olan.
İmamoğlu'ndan da şu ana kadar bir aykırı yol tutacağına dair işaret yok. İlk başta varmış gibi oldu. Hemen kesti onu. Dolayısıyla bir şey beklenir mi bilmiyoruz. Belki mayalanırsa birkaç gün içerisinde ya da bir hafta 10 gün içerisinde bir şey çıkabilir.
Yani şimdi sonuçta İmamoğlu Kılıçdaroğlu görüşmelerinde neler konuşuldu bunları bilmiyoruz. Ben hani Kılıçdaroğlu'nun oyununu oynarsa İmamoğlu ufalar Kılıçdaroğlu dedim. Evet öyle ama İmamoğlu'nda da şu politik hayvanı görüyorum yani. Ben bu oyunu oynarsam Kılıçdaroğlu beni tarumar eder. Bu oyunu oynamamam gerekiyor. Ruh hissedebilir. Yani kendi ekibiyle şu anda muhtemelen bu tür hesapları yapıyordur. İmamoğlu'nda bu İçgüdüyü ben hissediyorum ama ekibinde hiç hissetmiyorum. Yani ekibi yine çıkmış BBC Türkçe'ye ya da Doğu Çevre'ye ya hangisi olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Dandik dundik tahliller yapıyorlar. Sahiden bu dalaların elindeyiz. Yani bilmiyorum ne diyeyim yani.
Evet, buradan istersen Selahattin Demirtaş'a ve Kürtlerin durumuna geçelim. Yeşil Sol'un. Sonra da bitireceğiz programı.
Şimdi benim kafamdaki temel soru işaretlerinden bir tanesi şuydu. Yani HDP ve Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığını niye bu kadar gönüllü desteklediler? Yani bu kadar kayıtsız, bu kadar gönüllü desteklediler. Şimdi şunu hatırlıyoruz. Sonuçta 2019 seçimlerinde hiçbir şey almadan, hiçbir şey talep etmeden gönüllü destek vermişti. Kürtler ve büyük şehirleri bu sayede almış idi CHP. Bunun da HDP açısından bir siyasi intihar olduğunu düşündüğümü söylemiştim ta o tarihlerde. Bunu ben böyle söylemiştim. Sonra içeriden çıktıktan sonra Süreyya Önder de birkaç yerde söyledi yani o yanlış bir stratejiydi diye. Ama Sırrı Süreyya dahil olmak üzere HDP ve Selahattin Demirtaş da burada çok gönüllü destek verdiler ve benim bilmediğim ne oluyor acaba diye anlamlandırmaya çalıştım, bulamadım. Sonuçta şu karara varmış idim, yani çok çaresizler. Hem 2019'da o mevzileri terk etmiş oldukları için şimdi oraları geri kazanamıyorlar, yapabilecek bir şeyleri yok. Hem de çok fazla budandılar yani. Bütün siyasi kadroları içeride. Dolayısıyla siyaset üretebilecek kabiliyetleri yok. Çaresizlik içine böyle davranıyorlar diye düşünmüş idim. Fakat Demirtaş'ın bu hafta yaptığı o açıklama bir tuhaf durum getirdi. Yani Demirtaş, ben aday olmak istedim, parti buna cevap bile vermedi demesi bir yandan kafamı karıştırdı. Yani Demirtaş'ın aday olduğu bir durumda oyun çok farklı şekilde seyrederdi. Demirtaş'ın aday olamadığı ama yani sonuçta HDP'nin aday çıkardığı durumda da çok farklı şekilde seyrederdi. Dediğim gibi bunların ihtimal dahilinde olmadığını gördüğümüz için bunlar üzerine konuşulmuş idik yani. Yani çünkü en baştan, daha en baştan bu ihtimali ortadan kaldırmışlar. Bunun bir tane açıklamasını bulmuştum kendimce. O da şu: yani kendilerine çok güvendiler. Biz kimi desteklersek o kazanacak hikayesine onlar da inandılar. Dolayısıyla HDP için asıl yenilgi bu seçimde oylarının birkaç puan düşmesi değil. Asıl yenilgi Kürt hareketinin etrafında oluşmuş olan halenin dağılmış olması
Evet.
oldu.
Bence de asıl mağlubiyetler o.
Bununla nasıl baş edecekler, bunu nasıl yönetecekler? Bunu göreceğiz yani, önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Yani kendi iç tartışmaları çok yoğunlaşmış gibi gözüküyor ve birbirleriyle artık eskisi gibi daha saygılı bir görüşme yok. Daha sert, daha imha edici, karşıdakini şeytanlaştırıcı bir yol izlemeye yatkın gibi gözüküyorlar.
Bilmiyorum, ben öyle bir şey yani o kadar sert mi? Yani sert sonuçta HDP'nin içindeki tartışmalar genel olarak sert olur. Ben hani o imha seviyesini görmedim. Sen daha yakından takip ediyorsun.
Var açıklamalarda. Yani yetkili olmayan açıklamalar da var.
Kürt hareketinin içinde öyle, onların çoğunun iktidar da demeyelim, devletin yönettiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama siyaset içinde, ya parti içinde ve siyasi hareket içinde bunları göğüsleyebilecek tamponlar vardır diye düşünüyorum. Orada çok ciddi bir, o yani tansiyonu hep yüksek bir yer orası, ama o tansiyonun böyle imha edici bir seviyeye yükselmesine izin vermezler diye düşünüyorum. Vermeyeceklerdir diye düşünüyorum, ama o tansiyondan ne çıkacak? Bu zor bir durum yani. Çok kritik bir kayıp yani. Kayıp çok büyük yani. Ne çıkacak bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Ama Bozarsan'la yapılan bir söyleşi var, ikinci turdan hemen önce galiba. Yani onun söylediği bir şey sadece HDP için değil, bütün Türk siyaseti için, Türkiye'deki bütün siyaset için düşünülmeli diye düşünüyorum. Yani diyor ki bu 2023 veya işte 2024 seçimi falan falan hikayesi değil. 2030, en az 2030, 2040 hesaba katılarak bir şeyler yapılmalı ve işte ana hatları itibariyle toplumu biz bu oyunun bir parçası haline getirmeyi nasıl başarabiliriz? HDP'nin eş başkanları da, bu dönemdeki eş başkanları da fazla silik kaldılar. Yani normalde zaten hep siliktirler de Demirtaş dışında, ama bu seferkiler biraz fazla silik kaldılar. Bu sadece vasıfsızlıktan kaynaklanan bir şeymiş gibi değil, bir tercihmiş gibi de geliyor bana. Göreceğiz bakalım. Yani
Tam
HDP'nin
şeyi tutturamadılar. Nasıl bir siyaset izleyecekleri konusunda net olmayınca ister istemez daha silikleşti önderlik, oradaki liderlik. Onun şeyi var tabii, etkisi var. Bir de Kılıçdaroğlu'nu desteklemek gibi çok kolaycı bir yol tercih edilince zaten mücadele çok, yeterince mücadele etmenin de anlamı kalmamış gibi bir tablo çıktı ortaya.
evet, ama yani seçim öncesinde de zaten bu kararlar verilmeden önce de böyle çok pırıltılı bir hali yok idi, enerjik bir hali yok idi partinin. Tip de burada anladığım kadarıyla kafalarındaki oyunu fena halde bozdu. Orada çok fazla meşgul olmak durumunda kaldılar, pozisyon almakta falan. O da bir sıkıntı kaynağı oldu herhalde ama.
Şimdi 12 Eylül'den sonra Türk solu büyük oranda darbe yedi ve toparlanamadı. Birkaç deneme yaptı toparlanacağız diye ama olmadı. İşte bir Kürt siyasal hareketinin içerisinde bir parça halinde kaldılar. Tam böyle biraz toparlandıklarında orayı terk edip yeni baştan biz çıkıyoruz diye adım atıldı bu sefer. Tip acaba Türk solunu toparlayıp Kürt hareketinin karşısında daha aktif bir sol söylemi gündeme getirebilir mi? Yoksa Kürt hareketini iyice moralsiz hale getiren bir çıkış durumuna mı geldi? Orada mı kalır yani?
Şimdi Kürt hareketi bence milliyetçi bir hareket. Özü itibariyle milliyetçi bir hareket. Yani böyle Türk solundan ve Kürt solundan bir takım eklentileri olmakla birlikte oradaki sol konsepti de zaten tipin sol konseptinden bir hayli farklı. Yani daha nasıl diyeyim? Amerikan tarzı bir su. LGBT'sinden işte politik doğruculuğuna kadar böyle hani daha light, daha çağdaş bir yığın unsurla dirsek temasını sürdüren eklektik bir yapı yani. HDP dediğimiz şey ana hatları itibariyle böyle eklektik bir yapı. Ama tip öyle değil. Çok ortodoks görünüyor. Bütün mesajları da çok ortodoks. Çok 70'lere ait bir şey gibi görünüyor. Ben 70'lere ait olan kavramların bugün canlandırılabilir olduğuna ihtimal vermiyorum. Yani bugün bütün dünyanın da Türkiye'nin de ciddi bir sola ihtiyacı olduğundan bir şüphem yok. Ama o sol bu sol değil. O sol şey de değil. O çiçek böcek solu da değil. Yani neye ihtiyacımız var? Sonuçta yeni sınıflar var. Bu yeni sınıfların doğru analiziyle doğru bir sol politikanın üretilmesi gerekiyor. Yani çok şematize ederek şöyle söyleyeyim yani. Marx bugün yaşasa ve bu dünyaya baksaydı o metotla bu dünyaya baksaydı nasıl bir formülasyon çıkartacaktıysa yani ortada bir proletarya yok yani. Yani bir proletarya var da sorun proletaryanın sıkışıklığından kaynaklanmıyor. Prekaryadan kaynaklanıyor. İşsizlikten kaynaklanıyor. Yani bu yeniden dağılım işçi emeğinin sömürüsünden elde edilen şeylerin yeniden dağıtılması değil. Yani bugün dünyada birikmiş olan servet diyelim ki mesela söz temsili Google'ın serveti veya YouTube'un serveti filan böyle emeğin sömürüsüyle türetilmiş bir servet değil. Yani Ford'un serveti evet yani işte kısmen işçinin emeğinin sömürüsüne yaslanıyordu. Ama orada bile Ford'un yarattığı imalat bandı ve her işçinin verimini olağanüstü arttırdığı için yani bir anlamda da teknolojinin yarattığı katma değer vardı. Şimdi bunları falan zaten ıskalamıştı son
Zaten Google filan fazladan adam çalıştırıyor. Yarısını atmış olsa gene aynı verimlilikte çalışacak. Bırak sömürmeyi. Ekstradan para ediyor.
yani sonuçta şimdi başka bir şey var. Başka bir dünyada yaşıyoruz. Hani bunun en kaba göstergesi olarak söyleyip durduğum şey yani kıtlık ekonomisinden çıktık, bolluk ekonomisine yaşıyoruz. Ortada başka bir dünya var ve bizim adımıza teknoloji üretim yapıyor. Yani bu dünya için bir sola ihtiyaç var. Tip bunu yapabilir mi? Yani zorda kalırsa, mecbur kalırsa yapabilecek olan odur diye bakabiliriz. Bir ihtimal.
Onu kaçırdı. Mesela bu işte bir yemin töreninde kendi milletvekilinin hapishaneden bırakılmamış olmasını sorun haline getirmedi. Normalde 70'lerin ruhuna sahip olan bir tip bunu sorun haline getirir. Kendisi katılmaz. En azından diğer siyasi partilere gider, ziyaretlerde bulunur, görüşür. Kamuoyunun diğer kesimleriyle bir araya gelmeye çalışır ve bir itiraz sesini orada örgütlemeye çalışırdı, girerdi yani. Hiçbir şey yapmadı. Yani sıradan bir açıklama gelmedi, göndermedi. İşte böyle iş mi olur, anayasaya uymuyorlar filan. Yani her birimizin rahatlıkla söyleyebileceği lafları biraz daha keskin ifadelerle dile getirdiler o kadar.
Evet. Erkan Baş mecliste bir konuşma yaptı. Bitti iş yani. Bu acıklı bir hal.
Yani o yüzden mücadeleyi devralmaya hazırmış gibi gelmedi bana. Kürt hareketinin geride bıraktığı ya da şu anda dolduramadığı alanı kapsamadı. Kapsayamayacağını gösterdi ilk elde.
Aslında yani burada şimdi HDP'nin de aktif olarak yani Can Atalay için aktif olarak bir şeyler yapması beklenebilirdi ve bunu yapabilecek kabiliyete sahip olan da HDP'ydi ama anlaşılan o ki işte dediğim gibi yani bütün kadroları derde sevildiği için HDP de kıpırdayamıyor yani. O çevikliği, o
Şimdi.
reaksiyon refleksini gösteremiyor. Yani tipten belki hani bunu beklemek senin baktığın yerden bakınca evet çok haklısın. Yani o madem ki ortodoks solcusunuz, ortodoks solculuğun hakkını verin. Yani bir yumruğunuzu görelim, sol yumruğunuzu görelim yani. O da olmadı. Ve başa döneyim şimdi. Başa dönüp söylemek istediğim bir şeylerle bu mevzuyu kapatayım şimdi. Başa döneyim derken bak bu sadece Can Atalay hadisesi, sadece Cumartesi anneleri hadisesi, sadece herhangi bir hadise. Yani 8 Mart kadın meselesi, sadece Onur pikniğinin iptali. Sadece bu olayların herhangi birisine, sadece birisine bakarak Türkiye'de ne kadar siyasetsiz olduğumuzu görebilirsiniz. Herkes görebilir yani. Dolayısıyla bizi böyle perdede Karagöz Hacivat seyrettirerek oyalıyorlar. Bizi derken kimi? AKP'ye oy veren, Erdoğan'a oy veren, Kılıçdaroğlu'na oy veren herkes. Bu siyaset değil. Siyaset yapılabilir bir şey ve yapılamıyor. Bu bizim videoların altında tamam ama İyi de şimdi biz ne yapalım? Yani şimdi orada bize şöyle küfredenlerin yanında duranlara karşı da bir şey yapmayalım. Yapmayın. Yani burada problemimiz burada değil yani. Ne yapılması gerektiğini, yani evet siz gençlerin yapamıyor olmasını anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Şöyle anlıyorum. Bu bizim nesil dünyanın hızla ve işte kolayca sürtünmesiz bir biçimde genişlediği bir dönemde böyle çok da fazla katkı yapmadan çok fazla pay aldı. En azından bizim neslin belli bir şehirli kesimi ciddi bir pay aldı ve bunu biz kendimizden, kendi vasıflarımızdan, kendi becerimizden, kendi zekamızdan, kendi çalışkanlığımızdan vesaire bildik. Yani aslında konjonktürel bir şeydi. Ve aldığımız payı çocuklarımıza yatırım olarak aktardık. Yani ne yaptık? Çocuklarımızın bütün faktörlerini kontrol altında tutarak onlar için daha onları daha iyi. Yani biz kendi vasıflarımızla dünyada bir pay sahibi olduğumuza göre demek ki bu dünya bu vasıflara hassas. Çocuklarımızın vasıflarını yükseltirsek onlar da dünyadan hak ettiklerini alacaklar gibi böyle dile getirilmemiş bir varsayımla bütün yatırımımızı çocuklarımıza yaptık. Ama bunun maliyeti şu oldu. Yani ben beş kardeşin en büyüğüyüm ve annemin babamın bizi ayıracak çok fazla zamanı yoktu. Yani annem bulaşık makinesi yoktu. O tarihlerde yoktu yani. Bu işte buzdolabı yoktu. Dolayısıyla ev emeği olağanüstü zaman tüketen bir şeydi.
O tarihte AK Parti yoktu da ondan buzdolabı da yoktu.
Babalarımız işte çok uzun saatler çalışmak zorundaydılar. Bizi ayıracak çok zamanları yoktu. Biz kendi kendimizi, birbirimizi, mahalle arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi vesaireyi tırnak içine yetiştirdik yani. Bizim için kurulmuş bir dünyada yaşamadık. Dünyamızı kendimiz kurmak zorunda kaldık. Halbuki bizim çocuklarımız, şehirli küçük burjuva çocukları öyle yaşamadılar. Dünyada kurallar var. Bu kurallara riayet edersen payın artacak varsayımıyla beyinleri yıkana yıkana bu hale geldiler. Şimdi de böyle işte Kılıçdaroğlu gelecek bizi buradan kurtaracak hikayesine kolaylıkla inanabildiler. Yani Kılıçdaroğlu değil de Celal gelecek kurtaracak dense ona da inanacaklar. Yani dünyayı böyle görüyorlar. Birileri gelecek, bir şeyleri yapacak, cennete ulaşacağız. Yani en azından cehennemin kapılarını kapatacağız. Şimdi ben dünyayı böyle görmüyor olduğumu ima etmiştim. Demiştim ki bu seçimi Kılıçdaroğlu kazanacak, kazanırsa bizim kısa bir zamanımız olacak. Eğer o zamanda biz o zamanı değerlendiremezsek, oyunun aktif aktörü haline gelemezsek bizim tepemize bu sefer Kılıçdaroğlu basacak. Yani bir şey fark etmeyecek. Şimdi o fırsat ortaya çıkmadı. Kabul ediyorum. Ama gençlerin şunu görmesi gerekiyor ki kimse onlar için bugünkü dünyadan daha iyi bir dünya kurmayacak. Bugünkü dünyadan daha iyi bir dünya mümkün ve bunu onlar kurarlarsa olacak yani. Dolayısıyla şimdi böyle çok kısa vadeli, şimdi de 2024 seçimleri vesaire falan kendilerini endekslemek yerine orta ve uzun vadede bu siyaset düzeninin, yani onları ve bizi dışarıda bırakan bu siyaset düzeninin ortadan kalkmasına kafa yormalarının bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bu çocuklara bir şey söylemiş olmak anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü hani ne yapacaklarını söylemiş olmuyorum. Ama zaten ne yapacaklarını bulmak zorundalar. Bilemiyorum yani.
Bizden fayda yok diyorsun, kendileri bulacak.
Yani kendi hesabımıza işte böyle dünyayı kurtarmak için birbirimizi öldürüyor idik. Tabii ki birbirlerini öldürmesinler ama biz birbirimizi öldürüyor iken bu düzen kuruldu. Yani bak işte bunlar kendi hallerine bırakılınca birbirlerini öldürüyorlar. O halde biz şimdi bir tane 12 Eylül yapalım. O 12 Eylül'de de şöyle bir anayasa yapalım. O anayasayla herkesi dışarıda bırakalım dendi. Şimdi herkes dışarıda. İçeri girecek kapıları zorlamak gerekiyor. Talepkar olma hakkımızdır. Gençlerin iyice hakkıdır. Böyle şu kadarcığına rıza göstermeden daha çoğunu talep ederek siyaseti zorlamak gerekiyor. Kendi başlarını belaya sokmadan bunu yapmanın yollarını bulurlarsa hepimize büyük bir fayda çıkaracaklar diye düşünüyorum.
Peki, burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyeceğiz ama bize desteğinizi ve ilginizi sürdürürseniz memnuniyetimizi tekrar tekrar ifade ediyoruz. Sürdürmenizi bekliyor ve diliyoruz. Hoşça kalın.